Ayrım 2.
AB içinde işçi, çiftçi, eğitimdeki gençler, emekliler yani toplumsal sınıflar AB kapitalizminin dış sömürüsünden yararlanıyorlar. İçerideki toplumsal başarı AB kapitalizminin dışarıdaki başarısına bağlı hale geliyor. O zaman AB içinde sömürge karşı bir sol hareket etkisini kaybetmeye başlıyor. AB işçi sendikaları bu nedenle eski sol ve keskin yapılarını değiştirdiler. Adeta kapitalizmin bir parçası haline geldiler. Çünkü sömürüden pay alıyorlar. İçeride kendileri sömürülmüyor, sömürülenler dışarıdakiler. Türkiye'deki çiftçiler, işçiler, memurlar, hatta garip ama ulusal sanayiciler. Dış dinamikler ve AB. Soğuk Savaş sonrası AB, yeni dünya düzeninde Amerika ile bütün dünyada yarışmak ve savaşmak zorunda. Zaten Maastricht'te bu nedenle Avrupa, Birleşik Devletler için düğmeye basmak zorunda kaldılar. ABD ile dünya üzerinde Batı'nın ve kapitalizminin paylaşım kavgasını yürütebilmek için. 20. yüzyılın ilk yarısında savaş kendi aralarında idi. Eskiden olduğu gibi. Soğuk Savaş sonrasında ise Avrupa, Batı'nın ve kapitalizminin ikinci savaşçısı olarak dünya boyutuyla savaşmak zorundadır. Amerika ile savaşında da dış dinamikler AB için tek bir seçenek bırakıyor. Vahşi kapitalizmin bütün kurallarını uygulayarak dışarıda savaşı sürdürmek. AB bu nedenle dünyadaki paylaşım savaşında kapitalist olmak zorundadır. AB sol ya da sosyalist bir düzen ve yaklaşımla dünya paylaşım kavgasına katılamaz. AB içindeki sosyal refahı sürdürmek için dışarıda vahşi kapitalizmi uygulamak zorundadır ve ABD ile savaşabilmek için de. İşte bu nedenlerle Avrupa'da son 10 yıl içinde sol geriliyor. Sağ kapitalist, dinci ve dünya ile ilişkilere tek yanlı ve dengesiz bakan partiler öne çıkabiliyorlar. Haydarlar, Berlusconiler, Le Pen'ler bunun sonucu. İlginç bir çelişki. Avrupa içinde toplumsal refahın devamı ve geliştirilmesi, hatta toplumsal demokrasinin korunması, Avrupa'nın dışarıya karşı vahşi kapitalizm uygulamasına bağlı oluyor. Zaten bu nedenle son 10-15 yılda dünyada gelişmişler ve az gelişmişler arasında uçurum büyüdü. Az gelişmişler içinde bazı parçalar gelişmişlerin sömürülerinin bir uygulayıcısı durumuna geldiler. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. AB bu nedenle dışa kapitalist bir biçimde açılırken kendi içine de kapanmayı uygulayan bir politika içinde yürüyor. Taşlardan değil ama politikadan, kapitalizmden ve teknolojiden ölmüş bir cinsetti gibi. Batı'da ve Türkiye'de büyük sermaye. Paranın milliyeti yoktur derler ama bu söz Batı için geçerli değildir. Büyük sermayenin, büyük şirketlerin, çok uluslu şirketlerin ülke siyasetiyle, bölge siyasetiyle ve Batı kapitalizminin siyasetiyle bütünleşmeleri gerekir. Hatta kilisenin siyasetine bile en azından ters düşmemeleri gerekir. Büyük sermaye Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de üzerinde oturdukları siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel altyapı ile birlikte hareket ederler. Bazen oyunun kuralları açık açık yazılmıştır. Bazen de ortada yazılı bir şey yoktur. Hatta sözlü bile değildir. Batı'da büyük sermaye siyasette, ordu ile, kültür ile, hatta kilise ile bütünleşmiştir. Birkaç örnek sayalım. Amerika ve İngiliz petrol şirketleri Orta Doğu'da hakim durumda iseler, bu hakimiyet bölgede Amerika ve İngiliz askerlerinin hakim olmalarının sonucudur. Büyük sermaye, siyaset, ordu birbirlerine kenetlenmişlerdir. Büyük sermaye başını alıp bağımsız hareket edemez. Amerika, Irak'ı yeni bir askeri saldırı ile bölüp kendisine bağlı kukla devletler yaratmak istiyor ise, kendisinin ve büyük sermayesinin Asya'da ve Orta Doğu'da egemen olup kazançlarını arttırmaları içindir. Büyük sermaye ile ülkelerin siyaseti, ordusu, kültürü, kilisesi bütünleşmişlerdir. Büyük sermaye onlarla birlikte ve onlar sayesinde varlığını sürdürebilir. Bu bütünlük içinde sermaye, siyaset, ordu, kültür birbirleri üzerinde destek yaratırlar. Dışsal ifadeler sağlarlar. O imrenilen Batı refahını böyle arttırır. Amerikan askerleri savaşta Avrupa'ya çıktıkları zaman Amerikan tütününü, sigarasını ve caz müziğini pazarlamışlardır. Bizdeki büyük sermaye İsveç'ten, İspanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan çok farklıdır. Çünkü bizdeki büyük sermaye genellikle ulusal değildir. Batı'da olduğu gibi büyük sermayenin siyasetle, askerle, ekonomiyle, kültür ile ulusla bütünleşmesi yoktur. Hatta tamamen tersine bir durum yaşanır. Şöyle ki, bazı büyük sermaye çevreleri Brüksel ile, IMF ile, hatta bazı büyük ülkelerin bankaları ile çok daha yakın durumdadırlar. Veya bazı büyük holdingler dışarıdaki büyük şirketlerle öyle anlaşmalar yaparlar ki içeride çiftçiler büyük zarar görür. Tütüncü, pancarcı, pamukçu, çaycı hemen hepsi. Fransız ve Amerikan büyük sermayesi kendi ülkesine yarar getirirken bizimki niye zarar getirir? Çok basit. Çünkü özellikle de Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren bizim büyük sermaye çevreleri ve pek çok büyük şirket dışarıdaki çok uluslu şirketlerin denetimi altına girmiştir. Ve bu çok uluslu şirketlerde kendi siyasileri, askerleri hatta kiliseleriyle bütünleşmiş olduklarından bizimkiler sadece iktisadi ziyana sebep olmazlar. Kıbrıs ve Ege'de şunu şöyle yapın diye postacılık yaparlar. Brüksel'in, Washington'un, Atina'nın Türkiye'ye yaptıkları dayatmaların bir vasıtası durumuna düşerler. Fener Patrikhanesi'nin siyasileştirilmesine yardım ederler. Atina'ya daha yakın dururlar. Sonuçta ne olur? Ulusal sanayi yabancıların eline geçer. Tarım hızla geriler. Ekonomi küçülür. Çünkü Türkiye'yi çok uluslu şirketler ve temsilcileri yönetir hale gelir. Bizdeki büyük sermaye niçin batıdaki gibi olamaz? Bu yüzden işçi, çiftçi, memur ulusal sanayi kaybeder. Bunları yazmak nereden mi aklıma geldi? Şu dışarıya fazlaca bağımlı politikacıları ve olaylarını televizyon ekranlarında gördükçe acaba sermaye ile aralarında bir bağ var mı diye düşündüm de. Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerindeki ülkeler ulusalcı politikalar izlerler. Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, İsviçre hepsi de ulusalcı çizgi içindedirler. Hatta ulusal çıkarlarını daha iyi koruyup geliştirebilmek için aralarında uluslararası işbirliği de yaparlar. Amaç kendi haklarına daha büyük refah sağlamaktır. Fransa aynı birlik içinde olmalarına rağmen İngilizlerin etini almamak için direnir. Türkiye'deki ihaleyi kendi firmasının kazanabilmesi için İspanya ve Almanya'ya karşı her türlü kanun dışı hileye başvurabilir. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da dünya ile ilişkilerinde ulusalcı politika izlerler. Ulus devlet anlayışı ve uygulaması içinde bulunurlar. İsveç, Ericsson için her şeyi yapar. Almanya BMW için, İngiltere'de viskisi adına. Batı kapitalizmi dünya üzerinde egemenliğini sürdürmek için aralarındaki kavgayı 1945'ten sonra sınırlamışlardır. Artık aralarında savaş yoktur ama dışarıya karşı sonsuz bir savaş içindedirler. Yıllık 850 milyar dolarlık silah üretimi bunun içindir. Batı kapitalizminin kendi ulusal çıkarlarını dışarıda koruması ve geliştirmesi faşist yöntemlerle olur. Batı kapitalizminin ulusalcılığı faşizmle birlikte yürür. Churchill'de, Hitler'de faşisttiler. İngiltere Çanakkale'ye saldırırken, Süveyş'e saldırırken faşist bir tutum içindeydi. Ulusal çıkarlarını güç kullanarak geliştirmek istiyordu. Amerika ve İngiltere 1990'da, 1991'de Körfez operasyonları ile faşist bir tutum içindeydi. Güç kullanarak stratejik çıkarlarını geliştiriyorlardı. Amerika ve İngiltere bugünlerde Irak'a operasyon planları yaparken yine faşist bir uygulama yürütüyor. Batı kapitalizmi kendi çıkarlarını güç kullanarak, zor kullanarak, dayatarak geliştiriyor. Faşistçi olan budur. Batı kapitalizminde ulusallık ve faşizm beraber yürüyor. Buna karşılık Güney'in ulusal politikalar yürütmesi faşiste karşı bir harekettir. Venezuela'da Hugo Chavez ulusalcı bir politika izlemektedir. Bu faşist bir politika mıdır? Kesinlikle hayır. Venezuela antifaşist bir politika izliyor, faşiste karşı kendisini koruyor. Çok uluslu şirketlerin, Amerika'nın Venezuela petrolünü ellerine geçirme planlarına direniyor. Halkının çıkarlarını koruyor, ulusalcı bir politika izliyor. Ulus devlet çizgisinde kalarak çok uluslu şirketlerin ve küreselleşmenin ülkeyi ezmesine karşı koyuyor. O zaman net bir ayrım yapmamız zorunlu oluyor. Batı kapitalizminin ulusal politika izlemesi faşist yöntemlerle oluyor. Çünkü askeri, siyasi, mali, teknolojik dayatmalarla amacına ulaşıyorlar. Buna karşılık Atatürk, Gandhi, Musaddık, Nasır, Chavez gibi liderlerin uyguladıkları politikalar faşist politikalar değil, antifaşist politikalardır. Bunlar ulusalcı politikalar izlemişlerdir. Sömürgeci ve faşist ülkelere karşı ulusalcı politikalarla cevap vermişlerdir. O zaman ulusalcılığın veya ulusalcı politikaların ne anlama geldiklerini iyi görebilmek için ne amaçla kullanıldıklarına bakmak gerekir. Amerika kendi ulusal çıkarlarını, petrol çıkarlarını geliştirmek için Irak'ı bombalıyorsa bu faşist bir politikadır. Venezuela kendi petrolünü Amerika'ya kaptırmamak için ulusal bir politika yürütüyorsa bu antifaşist bir politika olur. Tabii aynı zamanda da anti-emperyalist. Bu ayrımları yapmaksızın ulusalcı politika iyidir veya kötüdür diye bir değerlendirme yapılamaz. Ulusal politikaların hangi amaçlarla kullanıldığına bakmak gerekir. Başkasını ezmek için mi yoksa kendini ezdirmemek için mi? Dünya devletleri arasında insanlık için denge sağlama yönelik mi, yoksa başka devletleri ve halklarını ezmek için mi? Bu soruların cevaplarını vermeden ulusalcı politikaların iyi veya kötü olduklarına karar verilemez. Türkiye'nin bulunduğu noktadan baktığımızda ulusalcı politikalar izlemek demek, kendi tütün üreticisini korumak için tekelci Amerikan firmasına karşı koymak demektir. İç pazarı çok uluslu şirketlerin tek eline bırakmamak demektir. IMF'in uydusu olmamak, AB'ye tek tarafta bağlanmamak demektir. Bor madenlerini yabancılara kaptırmamak demektir. Halk seçimlerde oy verirken şu ölçüyü kullanmak zorundadır. Hangi parti Hugo Chavez'in tarafında duruyor? Hangi parti çok uluslu şirketin arkasına saklanıyor? Acaba soruyu kimler diye mi sormak gerekiyor? Önce bunalım, sonra küreselleşme. Soğuk savaş sonrasında Batı kapitalizmi dışında kalan ülkelerde büyük ekonomik krizler yaşanmaya başlandı. Ard arda Meksika, Brezilya, Arjantin, Türkiye gibi ülkeler inanılmaz güç sorunlar yumağının içine düştüler. Krize doğru giderken yaşanan çok ilginç ortak özellikler görüldü. 1. Önce bu ülkelerin gümrük kapıları açıldı. Batı kapitalizminin çok uluslu şirketleri gemilerle, tırlarla, uçaklarla, trenlerle mallarını bu ülkelere yığmaya başladılar. 2. İçeride halk tüketime teşvik edildi. Krediler tüketim için verildi. Sanayi unutuldu. Tarım unutuldu. Kredi kartları, televizyonlar, gazeteler ve internet tüketim için çalıştırılmaya başlandı. Yaşamak demek tüketmek demektir felsefesi yayılmaya başladı. İthalat lobileri siyaseti medyayı işgal etti. Türkiye ve benzeri ülkelerde yerli üreticiler ya fabrikalarını yabancılara satıyor ya da kapılarına kilit vuruyorlardı. Eskiden ithal ikamesi olarak bilinen politikaların yerini üretim ikamesi alıyordu. Sanki Marshall yardımı gibi. İthalat, dış ticaret açığı ve dış borçlar hızla büyüdü. İçeride mali sistem çöktü. Şimdi kurtarma operasyonları başlayacaktı. Bir şeyler olmuş, bu ekonomiler batı kapitalizmi karşısında her isteyene evet diyecek bir duruma sokulmuşlardı. Dirençleri kırılmıştı. Şimdi hamur gibi yeniden şekil verilecekti. Bu arada anahtar rolünü içerideki bazı büyük sermaye çevreleri oynuyorlardı. Çünkü bu yerli büyükler aslında dışarıdaki en büyük şirketlerin yerel uzantıları durumundaydılar. Ekonomiyi, siyaseti, bürokrasiyi batı kapitalizmine bağlayan katalizör unsurlardı. Türkiye'de, Brezilya'da, Arjantin'de iyi çalışıyorlardı. Venezuela'da başarısız oldular. Halk kazandı, onlar kaybettiler. Türkiye şablonun tam ortasında. Soğuk savaş sonrasında Türkiye sanki bir denek gibi kullanıldı. Küreselleşme kurbanları için bir laboratuvar yapılmış da bir ülke nasıl krize sokulur senaryosunun uygulanması için Türkiye model olarak seçilmiş, içeriden de düzenlemelere katılım olmuştu. Şu olaylar dizisi bu gerçeği ortaya koymuyor mu? 1. 1989-1995 döneminde, yani Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte Türkiye yangından mal kaçırır gibi içerideki ve dışarıdaki birileri tarafından dışarıya tek taraflı bağlanmış, gümrük birliğiyle ulusal sanayi, tarım gibi alanların çöküşü hazırlanmış. 2. Türkiye'de üretimin ikamesi başlamış, kırtasiyeden elma soyucusuna, İtalyan pastasından en basit tahta tabureye kadar her şey dışarıdan gelmeye başlamış, hem de dış borç karşılığında. 3. Yerli sanayici rekabet edemiyor, karşısında çok uluslu şirketler var. Onun Türkiye'de uzantıları, yerli büyükler var. Bürokrasiyi bile ayarlamışlar. Yerli sanayici ya pigalle düşen taşralı Fransız gibi kendini tezgahın üzerine koymuş ya da kepenk kapatmış. Geçen yıl Baba Bush'un yanında gelen açık sözlü Teksaslı danışman açık açık söylemedi mi? Ekonominin dibe vurup vurmadığını görmeye geldik. Uygun bulursak şirket alacağız demedi mi? Batan geminin malları gibi. 4. Krizin son perdesi oynanırken sahneye Kemal Derviş çıkarıldı. Dünya Bankası Başkanı ben gönderdim derken bazı büyük sermaye çevreleri bizim tercihimizdir dediler. Medyaların açık sözlü tutumu ile de gerçekten kendi tercihleri olduğunu ortaya koydular. Derviş herhalde IMF'in de tercihi idi ki IMF'in taleplerini Türkiye'de yerine getirttirdi. Kemal Derviş'e çok uluslu şirketlerde herhalde tepki gösteremezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesini sağladığı kanunlar en fazla Türkiye'ye mal satacak çuşu sevindirmiştir. Kemal Derviş, AB'nin de hatırını kırmadı. Geçen yıl devlet bakanı olarak Floransa'daki üniversitede şöyle diyordu. Türkiye, AB'nin dışında da olsa AB para sistemine dahil olmalıdır. Kısacası tek yanlı gümrük birliği sisteminin parasal olarak da işler hale gelmesini savunuyordu. Yani tam bağımlılık tezini. Kemal Derviş, Soğuk Savaş sonrası orta halli ülkelerin Batı kapitalizminin entegrasyonunda Türkiye'deki uygulamalarda son perdeyi kapatan insan olmak istemiş olmalı ki IMF'i, çok uluslu şirketi, Washington'u, Brüksel'i fazlasıyla memnun edip işçiyi, çiftçiyi, memuru, esnafı, ulusal sanayiciyi zor durumda bıraktıktan sonra şimdi CHP'ye dahil oldu. Deniz Baykal'ın Kemal Derviş'i IMF'çiliğinden, Dünya Bankacılığından veya çok uluslu şirketçiliğinden ve de solculuğundan dolayı mı ısrarla içeri aldığı beni hiç ilgilendirmiyor. Beni merak ettiğim, Çuşlar, IMF ve Dünya Bankası ne zaman solcu oldular ve bu gerçeği kimse göremez iken Deniz Baykal'ın şıpşak durumu kavramış oldu. Pes doğrusu demekten aklıma başka bir şey gelmiyor. Gandhi ve kapitalizm. Basit yaşayın ki başkaları da var olabilsin sözünün sahibi Gandhi'dir. Bu tarihe geçmiş ünlü söz felsefi olduğu kadar iktisadi bir görüştür de. Ve bu görüş kapitalizmin beton gibi karşısındadır. Böyle bir görüş kapitalizmi temelden reddetmiş olur. Çünkü kapitalizm insan ihtirasının, bencilliğinin ve doymazlığının bir göstergesidir. Gandhi'nin ünlü sözü bir boyutu ile felsefenin matematik ifadesidir. Ceteris paribus'unda felsefi derinliğine karşın basit bir mantık vardır. Kaynaklar veridir, sınırlıdır. Birileri bu sınırlı olanakları ihtiyaçları dışında kullanmazlarsa diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar korunmuş olur gibisinden alçak gönüllülüğü ve insanlık boyutunu esas alan bir felsefi yaklaşımdır. Gandhi'nin dünya görüşünün yaşadığı ve köklendiği bir boyuttur bu. Ancak kapitalizmin sığ ve maddeci unsurları, Hristiyanlık dünyasının insanın hırsını ve ihtirasını da buram buram içeren dar kalıpların sınırları arasında palazlanıp güçlendirmiştir. O dünyada insanın kötülüğünü baştan kabullenen bir varsayım söz konusu olduğu için Gandhi'nin çağrısına uyulmasını beklemek imkansızdır. Unutmayalım ki kapitalizmin palazlanmasında ruhban sınıfının katkıları da küçümsenebilecek ölçüler içinde kalmamıştır. Hatta mal mülk edinme konusunda ruhban sınıfının tarihteki ilk örneklerini verdiğini biliyoruz. Bu örnekler tarihte kalmamış, günümüze kadar da gelmiştir. Vatikan'ın bankacılıktaki serüvenleri bugün AB ve ABD'de kilisenin devletin içinde ve yanındaki iktisadi, siyasi ve sosyal ağırlığı özel vergilerine kadar halen büyüyerek süre gelmektedir. Avrupa Birliği modern bir bileşik devletler olarak Roma ve Yunan kültürleriyle Hristiyanlık değerleri üzerinde oturan bir oluşum sergilediğini bayrağında, parasında ve din devleti niteliğindeki kurumlarında göstermektedir. Biçimsel laik durumdaki Fransa'yı göz ardı edersek Avrupa'daki bütün devletler Hristiyanlık ile bütünleşmişlerdir. En laiklik karşıtı olan ülkede komşumuz Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bir din devleti olduğu anayasasında yazılıdır. Başbakanlar kutsanmadan başbakan olmuş sayılmazlar. Kiliseye yardım yapmayan iş adamı büyüyemez. Gandhi'nin dünyası ile kapitalizm ve Batı ayrı dünyalardır. Onun insanlığı ile kapitalizmin insanı farklı dünyalardır. Kapitalizmde kazananlar ve kaybedenler vardır. Gandhi ise dünyaya herkes kazansın çağrısı yapmıştı. Kapitalizm herkesin kazanmasına karşıdır. Çünkü kapitalizmde güç, ihtiras, şiddet ve bencillik esastır. Bugün dünyanın manzarasına bakalım. Batı kapitalizmi, dünya nüfusunun %16-17'si kadar yüksek bir refah, silahlar onda, iktisadi egemenlik onda hala ne diyor? Irak'a vuracağım, Venezuela'nın petrolünü de alacağım diye ülkeleri sıralıyor. Bizden ne istiyorlar? Dev şirketlerim senin pazarında tekel kursun, sen 2000 dolarda kal. Sen şeker bile yapma, dediklerimi yap yeter demiyorlar mı? Gandhi'nin çağrısına, sen uy da biz de seni istismar edelim demiyorlar mı? Gandhi ve Dahrendorf. Yıl 1970'lerin sonları. Brüksel'den, AET'den Profesör Dahrendorf gelmiş. AET'nin dış ilişkilerinden sorumlu çok önemli biri. Abdullah'ta yemek yiyoruz. Vehbi Koç, Feyyaz Barker, Profesör Feridun Ergin, Güngör Uras ve bendeniz. Bir iki kişi daha var, isimlerini hatırlayamıyorum. Ben yine AB uzmanı olarak masadayım. Dahrendorf bütün gece ne anlattı biliyor musunuz? Türkiye sadece domates salçası üretmeliymiş. Bu bize yetermiş. Gümrükleri indirip salça dışında bütün malları Avrupa'dan almalıymışız. Muz cumhuriyeti yerine bize salça cumhuriyetini uygun görüyor utanmadan. Yemekte ben misafirim. Tartışmak istemedim ama bir iki gün sonra Milliyet'e çok ağır bir makale yayınladım. Brüksel'in Türkiye'ye bir sömürge gibi baktığını haklı olarak yazdım. Dahrendorf, Türkiye'nin karşı tarafta kapitalizmin sadece domates salçası üretilmesini istediği tarafta bulunduğunu söylüyordu. Kazanan taraf Avrupa, sürekli kaybeden de salça cumhuriyeti olacaktı. Bakış bu idi. Batı kapitalizminin sistemi ve felsefesi böyleydi. Bu bakış dünyanın %16-17'sinin Batı kapitalizminin geriye kalan dünya insanına bakış açısıdır. Gandhi'nin temennisiyle bu bakış açısı taban tabana zıttır. Bir belgeselde Gandhi'nin sözlerini dinlerken aklımdan öylesine geçiverdi, bir rüya gibi. Batının ufkunda tur. Acaba nasıl oluyor da Batı kapitalizmi içinde şirketler kazanırken, toplum da birlikte kazanırken, az gelişmiş ülkelerde ters oluyor? Büyük şirketler kazanırken toplum zarar ediyor. Batıdaki bu farklılığı doğuran öğeler nelerdir? Batı kapitalizmi ile onun dışındaki ülkeler arasındaki ilişkilerin dengesizliği mi bu sonucu doğuruyor? Sebep bu ise dengesizliğe ne gibi faktörler yol açmış olabilirler? Şu öğeleri sıralayabilir miyiz? 1. Ülkeler arasında yapılmış dengesiz anlaşmalar düşünülemez mi? 2. IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşların ABD ve Avrupa'nın denetiminde olmaları Batı kapitalizmini kayırmalarına yol açmış olamaz mı? 3. Batı kapitalizminin büyük şirketleriyle Batı dışındaki şirketlerin aralarında yaptıkları anlaşmaların tek yanlı olmaları mı bu farklılığı doğurmakta? Galiba bu unsurların hepsi de geçerli oluyor. Hem ülkeler arası anlaşmalar dengesiz, hem uluslararası kuruluşlar Batı'nın denetiminde, hem de şirketler arası anlaşmalarda Batı şirketleri aslan payını alıyor. Son 30-40 yıllık dönem incelendiğinde yukarıda sıralanan 3 unsurun da bu dönemde geçerli oldukları görülüyor. Tarihi süreç içinde az gelişmiş ülkelerin durumunu, az gelişmişliğin kısır döngüsü içinde açıklamaya çalışan görüşler, hem basit hem de statik sınırlar içinde sıkışmış olmuyorlar mı? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan misali, sebep-sonuç ilişkisi yetersiz kalmaktadır. Tahlilin yeterli olabilmesi için diğer koşulların sabit olduğu ya da dışsallıkların hiç çalışmadığı bir ortamın bulunması gerekir. Yani Musaddık'ın petrol şirketleri tarafından indirilip kukla Rıza Şeyh Pehlevi'nin getirilmemesi gerekirdi. Nasır'ı devirmek için Mısır bombalanmamalıydı. Türkiye'de dış müdahaleyle 12 Martlar, 1970-80 arasında sahte sağ-sol çatışmaları ve yine dış müdahaleyle 12 Eylül darbesi yapılmamalıydı. Amerika-Irak müdahaleyi aklından bile geçirmemeliydi. Dış müdahale varsa... Dünya paylaşım kavgasında Batı kapitalizminin devletlere, şirketlere ve uluslararası kuruluşları kendi çıkarları için sürekli müdahale ediyorlarsa o zaman sebep-sonuç ilişkilerini doğru değerlendirmemiz gerekir. Türkiye, Batı tarafından Batı kapitalizmi dışında tutulan bir ülkedir. Batı gözünde Osmanlı'nın hasta adamından Atatürk'ün döneminde hoş karşılanmayan anti-emperyalist cumhuriyete geçilmişti. Sonra yavaş yavaş özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eski konumuna itelenmeye başlandı.